Ayrım 2, sayfa 405. Gandhi'nin kutsal cihat yolunda 9. durağı, bir yaz günü. Her zamanki gibi yine tam saatinde çıka gelmişti. 14 Ağustos'ta öğleden sonra saat tam 5'te Gandhi'nin sıska silüeti Haydari Malikanesi'nin kapısında göründü. Hafif kambur duruşu, koltuk, değnekleri, yani küçük yeğenleri Apa ve Manu'nun omuzlarına dayanmış olarak evin avlusunda bekleşen kalabalığın arasında kendisine bir yol açtı. Kutlamaya hazırlandığı tören, Mahatma'nın son derece düzenli yaşamını oluşturan her şey gibi değişmez bir olaydı. Lenin devrimini hücresinin karanlığında hazırlarken, Naziler Nürnberg'de düzenledikleri dev gösterilerle birliklerini büyülerken, özgürlüğe çıkan uzun yolunda Hindistan'ı elinden tutup götüren Gandhi de halkına her akşam basit bir dua toplantısı vaat etmişti. Şehirlerde ve köylerde, Londra'daki gece kondularda ya da İngiliz cezaevlerinde olsun, bu dua toplantıları, kendisine inananlarla bağlantı kurması şart olan birinin insancıl ilişkiler konusundaki dehasının bir belirtisiydi. Bu toplantılarda kabuklu pirincin besleyici değerlerinden, atom bombasının lanetlenmesinden, düzenli olarak tuvalete çıkmanın öneminden, Gita'nın yüce güzelliklerinden, cinsel arzuyu gemlemenin avantajlarından, emperyalizmin adaletsizliklerinden ve şiddet aleyhtarlığının nimetlerinden bahsetmişti. Ağızdan ağıza tekrarlanan, gazetelerde yayınlanan, radyodan nakledilen bu gündelik sohbetler, eyleminin temeli Mahatma'nın adeta kutsal kitabı olmuştu. Şimdi de harabe halindeki şu evin avlusunda, kin kusan şehrin göbeğinde, son defa olarak İngiliz işgali altındaki bir Hindistan'da düzenlenen dua toplantısında söz almaya hazırlanıyordu. Bütün gün Hindu delegeleri kabul edip, Kalküta'da önerdiği şiddet aleyhtarlığı sözleşmesinin niteliğini onlara da anlatmış, mesajını aralıksız tekrarlarsa yeni bir kardeşlik düşüncesi yaratabileceğini ummuştu. Kalküta'daki ilk dua toplantısına en az 10.000 kişinin katılması çağrısının dinlendiğini gösteriyordu. "Yarın İngiltere'nin boyunduruğundan kurtulmuş olacağız," diye ilan etti. "Ama bu gece yarısından sonra Hindistan ikiye bölünmüş olacak. Yarın bir bayram günü ama aynı zamanda bir yaz günü de." Kendisine inananlara bağımsızlığın herkesin omuzlarına ağır sorumluluklar yüklediğini de hatırlattı. Eğer Kalküta aklını başına toplar ve kardeşliği kurtarabilirse belki bütün Hindistan kurtulabilir. Ancak bir kardeş kavgasının alevleri ülkeyi ateşe boğarsa, tazecik özgürlüğümüz nasıl yaşama olanağı bulabilir? Bu özgürlüğün baş mimarı olan adam, taraftarlarına Hindistan'ın bağımsızlığı eğlencelerine katılmayacağını da açıkladı. Onlardan bu tarihi günü, kendisi gibi oruç tutarak ve Hindistan'ın selameti için dua ederek ve mümkün olduğu kadar çok pamuk eğirerek geçirmelerini istedi. Çünkü ülkelerini felaketten kurtaracak olan en iyi şey tahta çıkrıktı. Cinnah'ın arabasını Karachi sokaklarında izleyen Pakistan zindabat çığlıklarına rağmen Pakistan'ın doğuşu hayret verici bir duygusuzluk içinde gelip geçti. Gariptir, en neşeli hava Müslüman Bengal'de, Doğu Pakistan olan bölgede, bir gün Bangladeş Savaşı'na sahne olacak topraklarda esti. Eyaletin yeni başbakanı Kuhvaja Nizamettin yeni başkenti Dakka'ya gitmek için Kalküta'dan Müslüman Birliği'nin bayraklarıyla süslenmiş küçük bir vapurla yola çıktı. Gemi muson rüzgarlarının kabarttığı Ganj Deltası'nın suları üzerinde saatlerce beşik gibi sallandı durdu. Küçük tekne ne zaman bir köyün kulübeleri önünde duracak olsa halk zindabat Pakistan çığlıklarıyla dışarı vuruyordu. Nizamettin'in oğlu herkes şarkılar söylüyordu diyerek o günleri anımsıyor ve bütün gözlerde mutluluk okunuyordu. Pencap'ın başkenti Lahore'da ise sınırın nasıl çizildiği henüz bilinmediğinden çok daha ateşli bir hava esiyordu. İngiliz polisi Bill Rich de komiserlik görevini tamamlıyordu artık. Görevleri başında kalan polislerle birlikte boşuna şiddet eylemlerini bastırmayı denemişti. Ancak muson rüzgarının bir türlü esmek bilmediği o yaz mevsiminin cehennem sıcağında korku ve kin Moğol krallarının binbir gece masalları şehrini kırıp geçiriyordu. İngiliz polisi tanık olduğu son olayların bir özetini deftere kaydetmişti. Bu kendisinden sonra geleceklere bıraktığı acı bir mirastı. Sonra da Müslüman halifini çağırttı. Bill Rich devir teslim belgesini çıkarttı. Belge iki bölümdü. Sol bölüme şunları yazdı. Bugün 14 Ağustos 1947. Görev ve yetkilerimi devrettim. Sonra da altını imzaladı. İngiliz polis memuru Müslüman halifini selamladı, hala içeride bulunan birkaç yardımcısının ellerini sıktı, sonra da hüzünlü bir edayla ayrıldı. Yorgunluğunu üstünden atan cinnah o gün öğleden sonraki vaktini, gece yarısından sonra resmi ikametgahı olacak Karaşi'deki dev sarayın salonlarını birer birer dolaşarak geçirdi. Hiçbir şey kaçmıyordu bakışlarından. Demirbaş listesini incelerken tahta yuvarlakları topmakla sürülerek oynanan bir İngiliz oyununun takımının eksik olduğunu fark etti. Birden öfkelenip yaverini çağırdı ve Pakistan genel valisi olarak ilk emrini verdi. Kaybolan takımın bulunup derhal yerine konması. Olanaksız düş Pakistan fikrinin asıl babası ise o 14 Ağustos gününü İngiltere'de Cambridge'deki mütevazi villasında geçirdi. Uzatmalı öğrenci Rahmet Ali için Karaşi sokaklarında hiçbir zaman zafer yürüyüşleri düzenlenmeyecekti. Hiçbir kalabalık ona minnet duygularını ifade etmek için toplanmayacaktı. Rüyası artık bir başkasına, halkının özgürlüğü uğruna savaşmak için bunun şampiyonluğunu yapmasını önerdiği zaman fikrini reddeden bir adama aitti. Rahmet Ali o zafer gününü Pencap'ın bölünmesine razı olduğu için cinnağı suçlayan bir bildiriyi kaleme almakla geçirdi. Ama aslında peşin kaybettiği bir oyun oynuyordu. Minnet duyguları içindeki bütün bir halk bir süre sonra milyonlarca lira harcayarak Muhammed Ali Cinnah için Karaşi'de bir anıtkabir yaptıracaktı. Pakistan'ı keşfeden ileri görüşlü kişi ise İngiltere'de New Market'ta üzerinde adı bile bulunmayan bir mezarlığa defnedilecekti. Güneş batarken yola koyuldular. Bir leylek gibi sıçrayarak yürüyen kavalcı, Yeni Delhi'nin kalabalık sokaklarında arabaya eşlik ediyordu. Her 100 metrede bir duruyor, asfalta kadar eğiliyor ve sazından çıkan solukla yerden tozları kaldırıyordu. Arabanın içinde oturan iki yolcu ise dinsel kayıtsızlıklarını sürdürüyorlardı. Bunlar iki sanyasindi, yani ömürlerinin son deminde ailelerini, bütün mal ve mülklerini terk edip salt gerçeği bulmak üzere tam bir yoksulluk içinde yola revan olan insanlardı. Çıplak bağırları, kül kaplı alınları, zayıf omuzlarının üzerine kıtık gibi dökülen upuzun karma karışık saçlarıyla yüzyılların Hindistan'ının gezici dervişleriydiler. Sahip oldukları tek şey 7 boğumlu uzun bir baston, bir su matarası, bir de antilop postuydu. Dipnot, gelenekçi Hindular antilop ve kaplanı özellikle temiz hayvanlar olarak kabul ederler. Bunların postunu örtü olarak kullanmanın kendilerini hiçbir şekilde kirletmeyeceğine inanırlar. Taksilerinin penceresinde bir sari gördükleri zaman bakışlarını kaçırıyorlardı. Hindistan'ın en eski mezheplerinden birine mensuptular ve öyle sıkı kuralları vardı ki yalnız her türlü dişiden kaçınmak değil, kadına bakmamalıydılar bile. İnsan bedeninin ne kadar gelip geçici olduğunu unutmamak için her sabah üstlerini başlarını külle örtüyorlardı. Sadakayla yaşıyor, günlük tek öğün yemeklerini yere oturmadan yiyorlardı. Birkaç yudum panşa gavya, yani ineğin 5 hayırlı nimetinden yararlanarak hazırlanan bir besin. Süt, yoğurt, gıhi, kremasız tereyağı, sidik ve gübre. O 14 Ağustos akşamı iki kutsal adamdan biri, üzerinde altın sırma işlemeli beyaz ipekliden katlanmış bir eşarp bulunan som gümüşten bir tepsi taşıyordu. Pitambaram'dı bu eşarbın adı ve Tanrı'nın giysileriydi. Öteki de kakmalı bir asa, Tangor nehrinden kutsal suyla doldurulmuş bir vazo, bir küçük çuval kül, bir de Madras yakınlarındaki Shindambaram tapınağında Raks tanrısı Nataraja tarafından kutsanmış, haşlanmış pirinç torbası taşıyordu. Bu küçük heyet York Caddesi 17 numaradaki mütevazi villanın kapısına kadar başkentin sokaklarını arşınladı. Batıl inançlar ve büyüyle yoğrulmuş bir Hindistan'ın elçilerinin burada yeni bir Hindistan'ın peygamberiyle randevuları vardı. Bilim ve sosyalizmin Hindistan'ı ile. Eskiden kutsal kişiler Hint krallarını nasıl kutsamaya davet edilirse, bu akşam da sanyasinler, modern bir Hint ulusunun yönetimini yüklenecek olan insanı antik yöntemlerle kutsamaya gelmişlerdi. Jawaharlal Nehru'nun üzerine önce kutsal suyu serptiler, kutsal küllerle alnını ovdular, asalarını eline tutuşturdular ve Tanrı'nın giysileriyle de donattılar. Din sözcüğünün bütün tüylerini diken diken ettiğini açıklamaktan hiçbir zaman çekinmemiş biri için bu ayin ülkesinin eleştirdiği yönünün en acınacak gösterisiydi. Nehru buna rağmen sıkılarak razı oldu, boyun eğdi. Belki de kendisini bekleyen çetin anlarda hiçbir yardım elini reddetmemeyi düşünmüştü. Hatta inanmadığı gizli kuvvetlerin elini bile. Garnizonlarda, malikanelerde, resmi binalarda, deniz üslerinde, Kalküta'da Hind'in fethinin başladığı William Kalesi'nde, Madras'taki St. George Kalesi'nde, Simla Sarayı'nda, Keşmir'de, Nagaland'da, Sikkim'de ve Assam'ın jungle'larında binlerce İngiliz bayrağı son defa olarak direklerinden aşağı indirildi. 3,5 yüzyıl boyunca Büyük Britanya'nın dünyanın bu yöresindeki egemenliğini simgeleyen bayrağın Hint semalarından kayboluşu için resmi hiçbir tören düzenlenmemişti. Mountbatten böyle istemişti. Bizzat Nehru da İngilizlerin alınganlığını kışkırtmamak için her türlü gösteriyi yasaklamıştı. Ertesi sabah güneş doğarken Union Jack'in yerine bağımsız Hindistan'ın safran sarısı, yeşil ve beyaz bayrağı alacaktı. Hayber geçidinin doruklarında Hayber Rifles Birliği'nin kumandan vekili Yüzbaşı Kenneth Lance, bu yörede görevli olan tek İngiliz, akşamın sessizliği içinde yankılanan 7 gong darbesini dinliyordu. Hindistan ordusundaki eski bir gelenek uyarınca yıllardır her saat başı bu gong çalardı. Amaç kendilerine bir saat alamayan yerli sipahilerle onlardan daha çok sayıdaki saat okuyamayanlara vakti bildirmekti. Son darbede vurunca Dance, Landi Kotal Kalesi'nin tepesindeki gözetleme yerine tırmandı. Burada ricat emrini çalmak için hazır bekleyen bir borazancı vardı. İki adamın ayakları dibinde, toprak tabyaların altında kıvrıla kıvrıla uzanan bir yol dar boğaza doğru Camrud yönünde ilerliyordu. 30 yüzyıldan fazla bir zamandan beri istilacılar Hint ovalarına hep bu dar boğazlardan geçip girmişlerdi. Birçok virajda kayaların içine kazılan levhalar, Dance'in mensup olduğu ordunun verdiği savaşları yad ediyor, bu tarihsel geçidin savunması uğrunda can veren yurttaşlarının fedakarlığını anımsatıyordu. Borazancı esas duruşa geçip borazanını yukarı kaldırdı. Dance yüreği daralarak borazan sesiyle birlikte bayrağı indirdi. İpinden çıkartıp özenle katladı. Bayrağı geldiği yere İngiltere'de emin bir köşeye götürmeye kararlıydı. Sonra da birliğine Bombay'da gemi donatımı satan bir dükkandan aldığı bakırdan kocaman bir çan armağan etti. Gözetleme kulesindeki gongun yerine koysunlar diye. Üzerine de şu sözü kazıtmıştı. Yüzbaşı Kenneth Dance'den Hayber Rifles alayına. 14 Ağustos 1947. Hindistan'ın hemen hemen tam öbür ucunda aynı akşam bir başka İngiliz bayrağı 90 yıldan beri ilk defa olarak direğinden indiriliyordu. Lucknow valisinin malikanesi İmparatorluk Hindistan'ın tapınağı, imparatorluğun en şerefli anılarının saklandığı kutsal kalıntılar mahfazası, rekabete karşı İngiltere'nin gücünü temsil eden inatçılığının kalesiydi. Buradaki garnizonda sağ kalan 1000 kişinin ayaklanan Hintlilerin 87 gün süren kuşatmasından kendilerini kurtarmaya gelen yardım birliğine alkış tuttuğu yerin kalıntılarını 1857'den beri hiç kimse kaldırmamıştı. Eyaletin yeni Hint valisi olan bir kadın bayrağın indiriliş töreninde hazır bulunuyordu. Ünlü kadın ozan Sarojini Naidu, Gandhi'nin ilk öğrencilerindendi. Hartallarına katılmış Made in England etiketli giysileri ateşe vermişti. Mahatma'nın avucu tuz dolu elini meydan okurcasına göğe doğru kaldırdığı kumsalda o da bulunmuştu. İngiliz polislerinin lathileri onun da sırtına inmiş, 2 yıldan fazla bir zaman İngiliz cezaevlerinde yatmıştı. Bütün yaşamını bu anla orantılı olarak düzenlemişti. İngiliz bayrağının Hint göklerinden kaybolduğu an için. Bunca savaşta pişen Hintli kadının gözlerinde o anda her şeye rağmen yaşlar birikti ve gözyaşlarının yanaklarından aşağı süzüldüğünü hissetti. Şeref Birliği'nin askerleri bayrağı özenle sarıp sarmaladılar. Mountbatten bu bayrağın Hindistan'ı hiçbir zaman ziyaret etmek fırsatı bulamayan Kral 6. George'a Hint İmparatorluğu'nun son bir hatırası olarak gönderilmesini emretmişti. Ardından kumandan bizzat eline bir balta aldı, başka hiçbir ulusun bayrağı Lucknow'un kutsal direğinde sallanamayacaktı. Jawaharlal Nehru alnındaki kutsal sanyasin küllerini henüz silmiş ve yemek için sofraya oturmaya hazırlanıyordu ki Yeni Delhi'deki villasında çalışma odasındaki telefonun zili acı acı çalmaya başladı. Ses o kadar kötü geliyordu ki kızı Indira babasının söylediklerini işittirebilmek için avaz avaz bağırmak zorunda kaldığını duydu. Genç kadın Nehru'nun biraz sonra allak bullak bir yüzle geri döndüğünü gördü. Nehru konuşacak güç bulamadan başını ellerinin arasına aldı ve uzun bir süre öylece durdu. En sonunda gözleri yaşlar içinde Lahor'dan aradıklarını söyledi. Eskişehir'deki Hindu ve Sih mahallelerinin suyu kesilmişti. Susuzluktan kırılan insanlar kavurucu yaz sıcağında hararetten çıldıracak gibiydiler. Bir kova su bulabilmek için mahallelerinden çıkan kadınlar ve çocuklar Müslüman halk tarafından hemen katlediliveriyordu. Yangınlar şimdiden pek çok semti küle çevirmişti. Nehru zor işitilen bir sesle sızlandı. Bu akşam ben ulusa nasıl sesleneceğim? Lahor'un, güzel Lahor'umuzun alevler içinde olduğunu bile bile, kalbimin bağımsızlık sevinciyle coştuğunu nasıl söyleyebileceğim? Jawaharlal Nehru'nun zihnindeki korkunç görüntü, bir Gurkha taburuna mensup genç İngiliz subayının gözleri önüne olanca dehşetiyle seriliyordu. Yüzbaşı Robert Atkins, Lahor'a uzanan köprüyü cipiyle aşarken, şehrin üzerinden göğe doğru fışkıran bir düzineye yakın dev gibi yangının alevlerini görmüştü. Birden aklına dramatik bir başka sahne geldi. 1940 Ağustos ayındaki büyük bombardıman sırasında Londra'da da gökyüzünün böyle kıpkızıl olduğunu düşündü. Atkins'in peşinden birliğine mensup 200 asker geliyordu. Onlar da cip ve kamyonlardan kurulu bir konvoyun öncüleriydiler. Tabur şafaktan beri Lahor üzerine ilerlemekteydi. Hepsi de Mountbatten'ın Pencap'ta düzeni sağlamak için kurduğu özel kuvvete mensuptu. Yüzbaşı Atkins bir tek canlıya rastlayamadan Lahor sokaklarından gelip geçti. Kendisine sadece uzaklardaki yangınların çıtırdısının bozduğu bir ölüm sessizliği eşlik ediyordu. Tehdit dolu geceyi gözleyen Atkins, geçen yıl Hindistan ordusu albaylarından olan babasıyla birlikte geçirdikleri son akşamı hatırladı. Madras kulübünde siyasetten bahsederek bilardo oynamışlardı. Çok geçmez, Hindistan'da bağımsızlığına kavuşacaktır. Kaçınılmaz bir şey bu kehanetinde bulunmuştu albay. Ama o gün oluk gibi kan dökülecek. Yeni Delhi'nin göbeğinde Hint parlamentosunun başkanı Dr. Rajendra Prasad'ın malikanesinin bahçesinde yükselen alevler ise hiçbir kundakçının eseri değildi. Bu Hinduluğun ilk zamanlarından kalan gelenekler uyarınca alevlerin karşısında mantralar mırıldanan Brahman rahibinin adadığı kutsal ateşti. Evrensel ana toprak, hayat kaynağı suyla enerji ve yıkıcılığın özü ateş, Trimurti'yi yani Brahmanların üçlemesini oluşturuyordu. Geleneksel Hindu şenliklerinde ateş hiç eksik olmayan bir unsurdu. Ateş en büyük arındırıcı, insanoğlunu köklerine, içinden çıktığı küllere taşıyan tanrısal araçtı. ''Ey ateş!'' diye okuyordu Brahman rahibi. ''Sen tanrıların ve bilgelerin bakışısın. Sen gerçeği bulmak için insanoğlunun yüreğinin en gizli derinliklerine girmeye muktedirsin.'' Kutsal sözler gecenin içinde göklere yükselirken, bağımsız Hindistan'ın bakanları olacak erkekler ve kadınlar da birer birer kutsal ateşin önünden geçiyorlardı. Bir başka Brahman rahibi de her seferinde üzerlerine birkaç damla su serpiyordu. Sonra da elinde içi zencifre tozu dolu bakır bir kupa tutan bir genç kızın önüne varıyorlardı. Genç kız sağ elinin baş parmağını kupanın içine daldırıyor, her bakanın alnına kızıl bir leke basıyordu. Yani dış görünüşlerin ardında gerçeği görmelerini sağlayacak üçüncü gözü. En sonunda kendilerini bekleyen görevi yerine getirmek üzere Hindistan'ın ilk özgür hükümetinin mensupları, bu adamlar ve bu kadın parlamentonun bayraklarla donatılmış salonuna girdiler. Birkaç saniye sonra 300 milyondan fazla Hindu'nun kaderini yüklenmek sorumluluğunu onlar omuzlanacaktı.